Eğer gerçekten bilmek istiyorsanız şunu belirteyim ki ben kendisine bir şey sorulduğu zaman cevap vermek isteyen insanlardanım. Burası güzel bir ülkedir ama uzun bir süre önce başkaları kapmış. Çölü geçince Bakersfield çevresinde kurulmuş bölgeye gelirsiniz. Hiç böylesine güzel bir yer görmemişsinizdir. Her taraf meyve bahçeleri ve bağlarla doludur. Tüm yaşamınız boyunca göreceğiniz en güzel yer burasıdır. Suyu bol, dümdüz, şipşirin bir bölgeden geçeceksiniz. Daha sonra Nadas'a bırakılmış topraklar göreceksiniz. Ama bu toprakların bir parçasını bile alamazsınız. Bunlar toprak ve hayvancılık şirketinin malıdır. Eğer onların canı toprağı işletmek istemezse toprak bomboş yatar. Bu topraklar üstüne tek bir mısır tanesi bile ekmeye kalkarsanız doğru hapishaneyi boylarsınız. Demek topraklar verimli ve de hiçbir şey ekmiyorlar. Evet efendim, topraklar verimli ama bomboş. Evet efendim, bu sizi biraz kızdıracak ama daha bu iş bir şey değil. İnsanlar gözünün içine bakacak. Yüzüne karşı senden hoşlanmadım orospu çocuğu diyecekler. Şerifler ortaya çıkıp seni itip kakacaklar. Yol kıyısına kamp kuracaksın, izin vermeyecekler. Bak sana bir şey daha söyleyeyim. Senden nefret ediyorlar çünkü korkuyorlar. Aç bir insanın zorla da olsa karnını doyuracağını biliyorlar. İşte böyle. Sana hiç okey dediler mi? Okey mi? O da ne demek dedi Tom. Bir zamanlar Oklahoma'lı anlamına gelirmiş. Şimdi orospu çocuğu anlamında kullanıyorlar. Okey, pis Oklahomalı demek artık. Aslında böyle bir anlama geldiği yok ama söyleyiş biçimleri öyle. Ama size bunları anlatmam olanaksız. Oraya gitmeniz gerek. İşittiğime göre Kaliforniya'da 300 bin insan varmış. Ve hepsi sefalet içinde yaşıyor. Çünkü Kaliforniya'da her şeyin sahibi var. Geriye hiçbir şey kalmamış. Ve bu insanlar tüm dünyayı öldürmek zorunda kalsalar bile hiçbir şeylerini yitirmemek için ellerinden geleni yapacaklar. Korkuyorlar ve bu onları çılgına çeviriyor. Bütün bunları görmeniz gerek, duymanız gerek. Bundan daha güzel bir ülke göremezsiniz ama bu güzellik sizin için değil, onlar için. Öylesine korkuyorlar ve öylesine telaş içindeler ki birbirlerine bile iyi davranmıyorlar. Tom gözlerini suya indirdi, topuklarıyla kumu eşeledi. Ya biri iş bulup biraz para biriktirse toprak alamaz mı? Yaşlı adam güldü, oğluna baktı. Ağzını hiç açmamış olan delikanlı da kendinden emin bir tavırla sırıttı. Hiçbir zaman sürekli bir iş bulamazsın dedi adam. Günlük yemeğin için didinmek zorundasın ama bunu bile çok görecekler. Pamuk toplayacaksın ama tartıların dürüst olmadığını kesinlikle bileceksin. Bir ikisi dürüsttür ama çoğu değildir. Sen bütün tartıları hileli sanacaksın ve gerçekte hangilerinin hileli olduğunu bilemeyeceksin. Zaten bu konuda yapabileceğin hiçbir şey de yok. Yani orası hiç güzel değil mi diye sordu baba alçak bir sesle. Evet, seyretmesi çok güzel bir ülke ama bu güzellikte sizin hiçbir payınız yok. Baştan başa portakal ağaçlarıyla kaplı. Ve de bunların başında bir tanesine bile dokunacak olursanız sizi öldürmekle yetkili silahlı bekçiler var. Bir de bir adam var, bir gazeteci, kıyı boyunca 500 bin dönümlük toprağa sahip. Casey birden başını kaldırdı. 500 bin dönüm mü? Ne yapacak 500 bin dönümlük toprağa? Bilmiyorum ama sahibi o, büyükbaş hayvan yetiştiriyor. Tüm toprakları, insanları içeri sokmamakta görevli muhafızlarla dolu. Kurşun geçirmez bir arabayla dolaşıyor. Resimlerini gördüm. Küçük, hain gözlü, yuvarlak ağızlı, şişman bir adam. Ölümden ödü patlıyor. 500 bin dönüm toprağı var ve hala ölmekten korkuyor. Ne yapacak 500 bin dönüm toprağı diye bir daha sordu Casey. Adam beyazlaşan, büzülen ellerini sudan çıkartarak gerdi, alt dudağını sarkıtıp boynunu büktü. Bilmiyorum dedi. Deli herhalde. Aklını kaçırmış olmalı. Resimlerini gördüm. Deli birine benziyordu. Deli ve kötü. Demek ölmekten korkuyor dedi Casey. Kulağıma öyle çalındı. Tanrı'nın onu alacağından mı korkuyor? Bilmem, korkuyor işte. Ne istiyor öyleyse dedi baba. Anlaşılan yaşamaktan pek bir tat aldığı yok. Büyük baba korkmazdı dedi Tom. Yaşamdan en büyük tadı ölüme en yakınken alırdı. Bir keresinde büyük babayla birisi geceleyin bir grup Navajo'nun içine dalmışlar. Çok eğlendiğini söylerdi. İşte böyle dedi Casey. Yaşamın zevkini çıkartanların hiçbir şey umrunda olmuyor. Ama insan yalnız, yaşlı ve düş kırıklığına uğramış olunca ölmekten korkuyor. 500 bin dönüm toprağı varsa neden düş kırıklığına uğramış olsun diye sordu baba. Papaz gülümsedi. Şaşırmış gibiydi. Suyun üstünde uçan bir böceği eliyle kovdu. Eğer kendini zengin hissetmesi için 500 bin dönüm toprağa gerek duyuyorsa bu onun ruhunun korkunç yoksul olduğunu gösterir. Eğer bir insanın ruhu yoksulsa 500 bin dönüm bile onu zengin yapamaz. Belki hiçbir şey onu zengin yapamadığı için düş kırıklığına uğramıştır. Çadırını büyük babaya verdiği zaman Bayan Wilson'ın hissettiği zenginliği o hiçbir zaman tadamamıştır. Vaaz veriyorum falan sanmayın ama şimdiye dek birçok şeye sahip olmak isteyen, düş kırıklığına uğramamış kimseyle karşılaşmadım. Gülümsedi. Yine vaaz vermeye başladım galiba, değil mi? Güneş olanca kızgınlığıyla parlıyordu. "Suya iyice girin," dedi baba, "yoksa kavrulacağız." Biraz daha kaykılıp boynuna dek gelen suyu hissetti. "Eğer insan gerçekten çalışmak istiyorsa koşulları değiştiremez mi?" diye sordu. Adam doğrulup ona baktı. "Bak bayım, ben her şeyi biliyorum demedim. Oraya gidip sürekli bir iş bulabilirsiniz ve ben yalancı durumuna düşebilirim. Belki de hiç iş bulamazsınız. Size durumu açık açık anlatmak istedim. Şunu bir kez daha söyleyeyim ki insanların çoğu berbat bir durumda. Yeniden suya girdi. Bir insan her şeyi bilemez," dedi. Baba başını çevirip John amcaya baktı. "Zaten çok konuşkan biri değilsin," dedi. "Ama yola çıktığımızdan beri ağzını bıçak açmıyor. Ne düşünüyorsun söylesene." John amca kaşlarını çattı. "Hiçbir şey düşündüğüm yok. Nasıl olsa gidiyoruz, değil mi? Bu konuşmaların hiçbiri gidişimizi engelleyemez. Oraya gidince gitmiş olacağız. İş bulursak çalışırız, bulamazsak yine yollara düşeriz. Bu konuşmanın hiçbir yararı yok." Tom sırt üstü yatıp ağzını suyla doldurdu. Sonra havaya püskürtüp bir kahkaha attı. "John amca az konuşur ama öz konuşur. Söyledikleri doğru. Bu gece yola çıkıyor muyuz baba?" "Çıksak iyi olur. Bir an önce bitsin şu yolculuk. Öyleyse şu çalıların arasına gidip biraz kestireyim." Tom ayağa kalkıp kıyıya doğru yürüdü. Islak ıslak üstünü giyindi ve giysilerin sıcaklığı altında ürperdi. Ötekiler de onu izledi. Suyun içinde kalan adamla oğlu Jodler'ın arkasından baktılar. 6 ay sonraki durumlarını görmek isterdim," dedi delikanlı. Adam gözlerinin kenarını parmağıyla sildi. "Böyle davranmamalıydım," dedi. "İnsan hep akıllı geçinip başkalarına öğüt vermek istiyor." "Ama bunu onlar istedi," dedi baba. "Evet, biliyorum. Ama o adamın dediği gibi nasıl olsa gidecekler. Anlattıklarımın hiçbir şeyi değiştireceği yok. Yalnızca erkenden huzursuz olmaya başlayacaklar." Tom söğütlerin arasında dolaşıp bir gölgenin altına kıvrıldı. Noah'ta ardı sıra gelmişti. "Burada yatacağım," dedi Tom. "Tom?" "Evet." "Tom, ben gitmiyorum." Tom doğruldu. "Ne demek istiyorsun?" "Tom, ben bu su başından hiç ayrılmayacağım. Irmak kıyısında yaşayacağım." "Çıldırmışsın sen," dedi Tom. "Ne yapacağımı biliyorum. Balık tutarım. İnsan böylesine güzel bir ırmağın kıyısında açlıktan ölmez." "Ya ailemiz? Annem ne olacak?" dedi Tom. "Elimde değil. Bu güzel ırmağı bırakamam." Noah'ın iri gözleri kısıktı. "Nasıl olduğunu bilirsin Tom. Bizimkiler bana karşı ne kadar iyiler biliyorsun. Ama aslında fazla aldırdıkları yok." "Çıldırmışsın sen." "Hayır, çıldırmadım. Ne yaptığımı iyi biliyorum." "Evet, üzülecekler. Ama gitmeyeceğim işte. Sen anneme söylersin Tom." "Bak buraya," diye söze başladı Tom. "Hayır, hiçbir yararı yok. Orada suyun içinde oturdum. Bu su başından ayrılmayacağım. Şimdi ırmak boyunca gidiyorum. Balık tutarım ama burayı bırakamam. Yapamam bunu." Söğüdün gölgesinden uzaklaştı. "Sen anneme söylersin Tom," ve uzaklaştı. Tom ırmak boyunca onun ardı sıra yürüdü. "Dinle beni, Tanrı'nın cezası budala." "Yararı yok," dedi Noah. "Üzgünüm ama elimde değil. Gitmeliyim." Dönüp kıyı boyunca yürümeye devam etti. Tom onun ardı sıra gitmeye başlamıştı ki birden durdu. Noah'ın çalıların ardında kaybolup yeniden ortaya çıktığını gördü. Noah giderek küçüldü, küçüldü ve söğütlerin arasında görünmez oldu. Tom kasketini çıkartıp başını kaldırdı. Söğüdün gölgesine döndü, yatıp uyumaya çalıştı. İpe gerili muşambanın altında büyük anne bir yatakta yatıyor, anne yanında oturuyordu. Boğucu bir sıcak vardı. Muşambanın gölgesinde sinekler vızıldıyordu. Büyük pembe bir bez parçasının altında büyük anne çıplaktı. İhtiyar başını bir yandan öbür yana çeviriyor, mırıldanıyor, soluğu tıkanıyordu. Anne onun yanına yere oturmuş, eline aldığı bir karton parçasıyla sinekleri kovuyor, gergin ihtiyar yüzü yelpazeliyordu. Rose of Sharon öbür uçta annesine bakıyordu. "Will, Will, buraya gel Will," diye bağırdı büyük anne emredercesine. Gözlerini açıp öfkeyle çevresine baktı. "Ona buraya gelmesini söyledim," dedi. "Yakalayacağım onu, saçlarını yolacağım." Gözlerini kapadı ve başını sallayıp bir şeyler mırıldandı. Anne onu yelpazelemeye devam etti. Rose of Sharon omutsuzca yaşlı kadına baktı. "Çok hasta," dedi alçak bir sesle. Anne başını kaldırıp kızın yüzüne baktı. Gözleri sabırlıydı ama alnındaki çizgiler derinleşmişti. Yelpazeyi hiç durmadan sallıyor, sinekleri kovuyordu. İnsanlar gençken, Rose Thorne, her şey kendi başına bir olaydır. İnsanı yalnız hissettiren bir duygudur bu, bilirim. Ben de gençken aynı şeyleri hissetmiştim. Kızının adını söylemekten çok hoşlanıyordu. "Bir çocuğun olacak, Rose Thorne, ve bu da senin için özel bir olay. Canın acıyacak ve bu yalnızca senin acın olacak. Bu çadırın da dünyada bir eşi yok, Rose Thorne." Yelpazesinden kaçan kocaman bir sinek 2 kez çadırın içinde döndükten sonra göz kamaştırıcı güneş ışığına doğru uçup gitti. Anne devam etti. Bir değişim zamanı vardır ve o zaman gelince ölüm, ölümün bir parçası, dayanma, dayanmanın bir parçası, ölüm ve dayanma aynı şeyin parçaları oluverirler. İşte o zaman hiçbir şey o kadar yalnız değildir. Acı insanı fazla üzmez çünkü tek başına katlanılan bir acı değildir, Rose Thorne. Keşke sana daha iyi anlatabilseydim ama elimden gelmiyor. Sesi öylesine yumuşak, öylesine sevgi doluydu ki, Rose of Sharon'ın gözlerinde biriken yaşlar aşağı doğru akıp bir an için görüşünü engelledi. Al şu kartonu da büyük anneyi yelpazele dedi anne. Karton parçasını kızına verdi. İnsanın içi rahatlıyor. Keşke sana daha iyi anlatabilseydim. Büyük anne kaşlarını kapalı gözlerinin üstünde hoşnutsuzlukla çatarak bağırmaya başladı. Will, pis herif, hiç temiz olmayacak mısın sen? Kırışık eli yukarı doğru kalkıp yanağını kaşıdı. Bir kırmızı karınca örtünün üstüne tırmanıp yaşlı kadının boyun derisinin kıvrımları arasına girdi. Anne hemen uzanıp onu aldı. Baş parmağı ile işaret parmağı arasında ezdikten sonra parmaklarını elbisesine sildi. Rose of Sharon karton yelpazeyi sallıyordu. Başını çevirip annesine baktı. Acaba sözcükler boğazına takılıp kaldı. Ayaklarını sil Will, seni pis domuz diye bağırdı büyük anne. Bilmiyorum dedi anne. Belki onu daha serin bir yere götürebilseydik ama yine de bilmiyorum. Sen kendini üzme Rose Thorne. İstediğin zaman havayı içine çek ve gerektiğinde bırak. Yırtık siyah bir giysiye bürünmüş, iri yarı bir kadın çadırın içine baktı. Gözleri çapaktı, bakışları dalgındı. Gevşek derisi yanaklarında kat kat olmuştu. Üst dudağı dişlerinin üstüne bir perde gibi sarkmış, alt dudağı ise ağırlığının etkisi altında dışa doğru kıvrılmıştı. Günaydın dedi. Günaydın, Tanrı'ya şükürler. Anne başını çevirip baktı. Günaydın dedi. Kadın çadırın içine girip büyük anneye yaklaştı. Burada Tanrı'ya ulaşmak üzere olan biri olduğunu işittik. Tanrı yardım etsin. Annenin yüzü gerildi, gözleri keskinleşti. Yalnızca yorgun o dedi. Yol ve sıcak onu yordu. Hepsi bu. Biraz dinlenirse kendine gelir. Kadın büyük annenin üstüne eğilip koklar gibi yaptı. Sonra anneye dönüp telaşla başını salladı. Dudakları kıpırdandı, çenesi titredi. Yakında Tanrı'ya kavuşacak dedi. Hiç de değil diye haykırdı anne. Kadın bu kez ağır ağır başını sallayıp elini büyük annenin alnına koydu. Anne onun elini çekmek için uzanmıştı ki hemen kendini tuttu. Evet öyle kardeşim dedi kadın. Bizim çadırda 6 dindar kişi var. Gidip onları çağırayım da bir ayin yapalım, dua edelim. Hepsi cizvit. Benimle birlikte 6 kişiyiz. Gidip çağırayım onları. Anne dikleşti. Hayır, hayır dedi. Büyük anne yorgun. Ayine dayanamaz. Duaya dayanamaz mı dedi kadın. Tanrı'nın nefesine dayanamaz mı? O nasıl söz kardeşim? Yo, burada olmaz dedi anne. Çok yorgun o. Kadın azarlarcasına anneye baktı. Sizler dindar değil misiniz kardeşim? Biz hep dindar olmuşuzdur dedi anne. Ama büyük anne yorgun. Bütün gece yoldaydık. Hem sizi rahatsız etmeyelim. Rahatsız olmayız. Olsaydık bile yine de Tanrı ile kucaklaşmak üzere olan bir ruh için yapardık bunu. Anne ayağa kalktı. Teşekkür ederiz dedi soğuk bir tavırla. Bu çadırda ayin yapmayacağız. Kadın uzun bir süre ona baktı. Bir kız kardeşimizin bu dünyadan duasız ayrılmasına izin veremeyiz. Ayini kendi çadırımızda yapacağız ve taş yürekli olduğunuz için de sizi bağışlayacağız. Anne yeniden yerine oturup büyük anneye döndü. Yüzü anlamsız ve sertti. Yorgun o dedi. Yalnızca yorgun. Büyük anne başını sallayıp kendi kendine sayıkladı. Kadın çadırdan dimdik çıktı. Anne gözlerini yaşlı kadından ayırmamıştı. Rose of Sharon durmadan yelpazeyi sallıyordu. Anneye dedi. Evet. Neden ayin yapmalarına izin vermedin? Bilmem dedi anne. Cizvitler iyi insanlardır ama gürültücüdürler. Bağırıp çağırırlar. Bana ne oldu bilmiyorum. Dayanamam sandım. Yüreğim paramparça oldu. Az öteden başlayan ayinin sesleri geldi. Bir ilahi söylüyorlardı. Sözcükler anlaşılmıyordu. Ses alçalıp yükseldi. Her yükselişte biraz daha tizleşti. Her aralıkta ilahiye verilen karşılıklar yükseliyordu. İlahi muzaffer bir tavırla sürüp gitti. Ses daha da güçlendi. Sonra birden kesildi ve karşılıklar işitildi. Yavaş yavaş cümleler kısaldı, birer emir havasına bürünerek sertleşti. Karşılıklar yakınır bir tona bürünmüştü. Ritim hızlandı. Kadın ve erkek sesleri birbirine karışmıştı. Ama bir karşılığın tam ortasında bir kadının iç parçalayıcı, öfkeli haykırışı işitildi. Vahşi bir hayvan sesine benziyordu bu. Onun yanında daha boğuk bir kadın sesi yükseldi. Ve kurt ulumasını andıran bir erkek sesi giderek inceldi. İlahi bitmişti. Artık çadırdan yalnızca uğultular geliyordu. Anne ürperdi. Rose of Sharon soluk soluğa kalmıştı. Uğultu öylesine uzun sürmüştü ki çadırdakilerin ciğerlerinin patlayacağını düşündü. Sinirlerimi bozuyor dedi anne. Bana bir şeyler oldu. İncelen sesler isteri krizlerine dönüşmüş, zaman zaman çığlıklar işitilmeye başlamıştı. Sesler çatallaştı ve tüm koro iç çekmeye başladı. Dövünüyor, köpek yavruları gibi mızıldanıyorlardı. Sinirleri bozulan Rozovşer'in gizli gizli ağlamaya başlamıştı. Büyük anne ortalarında birer düğüm bulunan sopaları andıran bacaklarını kaldırarak örtüyü tekmeledi. O da dışarıdan gelen sızlanmalara eşlik etmeye başlamıştı. Anne örtüyü düzeltti. Büyük anne derin bir iç çekti, solukları rahatlayıp düzgünleşti ve kapalı göz kapakları duruldu. Derin bir uykuya dalarak açık ağzından horuldamaya başladı. Dışarıdan gelen sızlanma giderek alçaldı ve bir süre sonra iyiden iyiye kesildi. Rozovşar'ın yaşlı gözleriyle annesine baktı. İşe yaradı dedi. Büyük anne için iyi oldu bu. Uykuya daldı. Annenin başı önüne düşmüştü, utanıyordu. O iyi insanlara çok kaba davrandım belki de. Büyük anne gerçekten uyudu. Neden papaza günaha girip girmediğini sormuyorsun dedi kız. Soracağım ama garip bir insan o. Belki de onun etkisiyle o insanları buraya gelmemelerini söyledim. İnsanların yaptığı her şeyin doğru olduğunu düşünüyor. Bir süre ellerine baktıktan sonra uyumamız gerek Rosa Thorne dedi. Eğer bu gece gidersek dinlenmeliyiz. Yatağın yanına yere uzandı. Ya büyük anneyi kim yelpazeleyecek diye sordu Rozovşer'in. Artık uyudu o, sen de uzan da dinlen. Acaba Connie nerelerde diye yakındı kız. Uzun zamandır onu ortalarda görmedim. Sus hadi uyu artık dedi anne. Anne, Connie geceleri çalışıp bir meslek edinecek. Evet söylemiştin, uyu artık. Kız büyük annenin ayak ucuna kıvrıldı. Connie'nin yeni bir tasarısı var. Durmadan düşünüyor. Elektrik konusunda her şeyi öğrenince kendi dükkanını açacak. Ondan sonra ne alacağız biliyor musun? Ne? Buzdolabı. İstediğimiz kadar buzumuz olacak. İçini tıka basa dolduracağız. Buzdolabında yiyecekler bozulmuyor. Connie durmadan düşünüyor diye kıkırdadı anne. Artık uyu bakalım. Rozovşer'in gözlerini kapadı. Anne sırt üstü uzanıp ellerini başının altına koydu. Büyük annenin ve kızın soluk alışlarını dinledi. Elini sallayıp alnına konan bir sineği kovdu. Boğucu sıcağın içinde kamp sessizdi. Doğanın sesleri, çekirgeler, sineklerin vızıltısı sessizliğe karışıyordu. Anne derin bir iç çekip esnedi ve gözlerini kapadı. Tam uykuya dalmak üzereydi ki yaklaşan ayak seslerini işitti. Ama onu uyandıran bir erkek sesi oldu. Kim var içeride? Anne hemen doğruldu. Kahverengi yüzlü bir adam eğilip içeri baktı. Ayağında çizmeler, asker pantolonu, sırtında apoletli bir asker gömleği vardı. Kemerinden bir tabanca sarkıyordu. Gömleğinin sol göğsüne gümüş bir yıldız konmuştu. Asker kasketini başının hafifçe arkasına etmişti. Eliyle muşambaya vurdu ve gergin muşamba davul gibi titreşti. ''Kim var içeride?'' diye yeniden sordu. ''Ne istiyorsunuz bayım?'' diye sordu anne. ''Ne istediğimi sanıyorsunuz? İçeride kim var onu öğrenmek istiyorum.'' ''Yalnızca üçümüz varız. Ben, büyük anne ve kızım.'' ''Erkekleriniz nerede?'' ''Yıkanmaya gittiler. Bütün gece arabadaydık.'' ''Nereden geliyorsunuz?'' ''Sorisov yakınlarından, Oklahoma'dan.'' ''Burada kalamazsınız.'' ''Bu gece yola çıkıp çölü geçelim demiştik bayım.'' ''İyi edersiniz. Eğer yarın geldiğimde sizi burada bulursam hemen kovarım. Hiçbirinizin burada yerleşmesini istemiyoruz.'' Annenin yüzü öfkeyle karardı. Yavaş yavaş ayağa kalktı. Kapkacak kutusunun yanında durup eline demir tavayı aldı. ''Bayım,'' dedi. ''Yıldızınız ve tabancanız var. Geldiğim yerde sizin meslekten olanlar seslerini pek yükseltmezlerdi.'' Elinde tava adama yaklaştı. Adam elini tabancanın kabzasına attı. ''Devam edin,'' dedi anne. ''Kadınları korkutun. İyi ki erkekler burada değil. Yoksa sizi paramparça ederlerdi. Kendi ülkemdeyim. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun.'' Adam iki adım geriledi. ''Hiç de kendi ülkende sayılmazsın. Burası Kaliforniya. Sizin gibi okilerin buraya yerleşmesini istemiyoruz.'' Anne olduğu yerde durdu. Şaşırmış görünüyordu. ''Okiler?'' dedi yavaşça. ''Okiler. Evet, okiler ya. Yarın geldiğimde burada olursanız sonunuz çok kötü olur.'' Yandaki çadıra gidip eliyle beze vurdu. ''Burada kim var?'' Anne yeniden muşambanın altına girdi. Tavayı kutuya koydu. Yavaşça oturdu. Rozovşir'in belli etmeden ona bakıyordu. Annenin gergin yüzünü görünce hemen gözlerini kapatıp uyuyormuş gibi yaptı. Öğleden sonra güneşi alçalmaya başlamış ama kızgınlığından hiçbir şey yitirmemişti. Söğüdün altında yatan Tom uyandı. Dudakları kurumuş, vücudu ter içinde kalmıştı. İyi dinlenememişti. Sendeleyerek ayağa kalktı ve suya doğru yürüdü. Üstünü başını çıkartıp suyun içine girdi. Su vücudunu sarar sarmaz susuzluğu geçmişti. Sırt üstü suyun üstüne uzandı. Dirseklerini kuma dayayarak kendini dengeledi ve suyun üstünde yüzen ayak parmaklarını inceledi. Solgun zayıf bir erkek çocuğu sazların arasından bir hayvan gibi sürünerek çıktı ve giysilerini çıkardı. Kurbağa gibi suyun içine sıçrayıp gözlerine dek gömüldü. Sonra birden Tom'un başını fark etti ve onun kendisine baktığını gördü. Oyununu bırakıp doğruldu. "Selam," dedi Tom. "Selam. Kurbağacılık oynuyorsun galiba." "Öyle." Yavaş yavaş kıyıya yaklaştı, sonra birden dışarı sıçradı. Giysilerini toplayıp söğütlerin arasına daldı. Tom kendi kendine güldü. Sonra birinin seslendiğini işitti. "Tom, hey Tom." Suyun içinde doğrulup ıslık çaldı. Söğüt ağaçlarının dalları sallandı ve Ruti bir anda ortaya çıktı. "Annem seni istiyor," dedi. "Hemen." "Pekala," dedi Tom. Ayağa kalkıp kıyıya yürüdü. Ruti onun çıplak vücuduna ilgiyle bakıyordu. Kızın nereye baktığını fark edince, "Hadi koş bakayım, çabuk ol," dedi. Ruti koşarak uzaklaştı. Tom onun heyecanla Winfield'ı seslendiğini işitti. Islak serin vücuduna giysilerini geçirdi ve ağır ağır söğütlerin arasından çadıra doğru ilerledi. Anne kuru söğüt dallarıyla bir ateş yakmış, çaydanlığı üstüne koymuştu. Oğlunu görmek onu rahatlattı. "Ne oldu anne?" diye sordu Tom. "Korktum," dedi kadın. "Az önce bir polis geldi. Burada kalamayacağımızı söyledi. Sizinle konuştuğunu sanıp korktum. Aynı şeyleri size de söylediyse onu dövmüşsünüzdür diye düşündüm." "Neden polisle dövüşeyim?" dedi Tom. Anne gülümsedi. "Şey, çok kaba konuşuyordu. Onu neredeyse ben dövecektim." Tom onu kolundan tutarak sarstı ve bir kahkaha attı. Gülerek yere oturdu. "Tanrım, anne, ben seni yumuşak bir insan bilirdim. Ne oldu sana?" Anne ciddileşmişti. "Bilmiyorum Tom. Önce Kriko koluyla bize karşı çıkıyorsun, şimdi de bir polisi pataklamaya kalkıyorsun." Yeniden bir kahkaha attı. Uzanıp kadının çıplak ayaklarını sevgiyle okşadı. "Sen de az değilmişsin hani," dedi. Tom, "Evet." Uzun bir süre bocaladı. "Tom, az önce gelen polis bize okiler dedi. Sizin gibi okilerin burada yerleşmesini istemiyoruz," dedi. Eli hala onun ayaklarında. Tom kadının yüzünü inceledi. "O adam bundan söz etmişti," dedi. Bu sözcüğü nasıl kullandıklarını anlatmıştı. Bir an düşündü. "Anne, sen benim kötü bir insan olduğumu söyleyebilir misin? Deliğe tıkılması gerekli olan biri olduğumu?" "Hayır," dedi kadın. "Sen mahkemede yargılandın. Hayır, neden sordun?" "Şey, bilmiyorum. Ben olsam polisin suratına yumruğu patlatırdım." Anne şaşkın şaşkın gülümsedi. "Belki aynı soruyu ben sana sormalıydım. Çünkü neredeyse tavayı kafasına indirecektim." "Anne, neden burada kalamayacağımızı söyledi?" "Sadece okilerin burada kalmalarını istemediklerini söyledi. Biz polislerce itilip kakılmaya alışkın değiliz." "Ona bunu anlattım," dedi anne. "Artık kendi ülkemizde olmadığımızı söyledi. Kaliforniya'dayız ve burada ne isterlerse yaparlar." Tom sıkıntılı bir tavırla, "Anne, sana bir şey söyleyeceğim," dedi. "Noah ırmağın aşağı bölgelerine gitti. Bizimle gelmeyecekmiş." Anne bunu anlayıncaya dek epey bir süre geçti. "Neden?" dedi sonra. "Bilmiyorum. Zorunluymuş buna. Kalması gerekliymiş. Sana söylememi istedi." "Ne yiyip ne içecek?" diye sordu anne. "Bilmiyorum, balık tutacakmış." Anne uzun bir süre konuşmadı. "Ailemiz parçalanıyor," dedi. "Bilmiyorum. Sanırım artık düşünemiyorum. Her şey üst üste geldi." "O kendine bakar anne," dedi Tom beceriksiz bir tavırla. "Becerikli bir çocuktur o." Anne dalgın gözlerini ırmağa çevirdi. "Artık hiçbir şey düşünemez oldum." Tom çadırlardan birinin önünde Ruti ile Winfield'ın içerideki biriyle konuşmakta olduklarını gördü. Ruti eteğiyle oynuyor, kenarlarını kıvırıyor, Winfield ayak parmaklarıyla yerde bir oyuk açıyordu. "Hey Ruti," diye seslendi Tom. Kız başını kaldırıp baktı ve onlara doğru yürümeye başladı. Winfield de ardı sıra geldi. Yanlarına vardığında, "Git de bizimkileri çağır," dedi Tom. "Söğütlerin altında uyuyorlar. Buraya getir onları. Winfield, sen de Wilson'lara en kısa zamanda yola çıkacağımızı söyle." Çocuklar arkalarını dönüp uzaklaştılar. "Anne, büyük anne nasıl?" diye sordu Tom. "Neyse, bugün uyudu. Belki daha iyidir. Hala uyuyor." "İşte bu iyi. Ne kadar domuz etimiz kaldı?" "Fazla değil, çeyrek fıçı." "Öteki fıçıyı suyla doldurmamız gerek. Yanımıza bol bol su almalıyız." Söğütlerin altındaki erkekleri çağıran Ruti'nin çığlığı andıran keskin sesini işittiler. Anne birkaç söğüt dalı daha atıp ateşi besledi. "İyice dinlenebilelim diye Tanrı'ya dua ettim. İsa'ya bize yatabileceğimiz güzel bir yer versin diye yalvardım." Güneş batıdaki sivri tepelere varmıştı. Ateşin üstündeki çaydanlık kaynıyordu. Anne muşambanın altına girip bir önlük dolusu patatesle çıktı ve bunları kaynayan suyun içine attı. "Çamaşırlarımızı yıkayabilelim diye Tanrı'ya dua ettim. Hiç böylesine pis olmamıştık. Haşlamadan önce patatesleri bile yıkamıyoruz. Neden bilmem. Sanki yüreklerimiz taşlaştı. Erkekler hep birlikte yaklaşıyorlardı. Gözleri uykulu, yüzleri kırmızı ve şişti. Ne oldu diye sordu baba. Gidiyoruz dedi Tom. Polis gidin demiş. Bir an önce yola çıkalım. Ne denli çabuk hareket edersek çölü o denli erken geçeriz. Daha önümüzde 500 kilometrelik yol var. Dinleneceğimizi sanmıştım dedi baba. Dinlenmedik işte, gitmeliyiz baba dedi Tom. Noah gelmiyor. Irmağın aşağı bölgelerine gitti. Gelmiyor mu? Nesi var? Sonra birden kendine geldi. Benim suçum dedi üzüntüyle. Bu oğlan benim yüzümden böyle davranıyor. Hiç de değil. Artık bu konuda konuşmak istemiyorum dedi baba. Elimde değil, benim suçum. Neyse gidelim artık dedi Tom. Tam o sırada gelen Wilson son sözleri işitmişti. Gidemeyiz çocuklar dedi. Seyri bitkin. Dinlenmesi gerek. Yoksa çölü sağ geçemez. Kimse karşılık vermedi. Yarın bizi burada görürse kovacağını söylemiş polis dedi Tom az sonra. Wilson başını salladı. Gözleri kaygılıydı. Esmer teni solgundu. Ne isterse yapsın seyri gidemez. Bizi deliğe tıkacaklarsa tıksınlar. Dinlenip güçlenmesi gerek. Belki biraz daha bekleyip hep birlikte gitsek daha iyi olur dedi baba. Hayır dedi Wilson. Bize çok iyi davrandınız ama bu iş sizi ilgilendirmez. Beni kötü bir şey yapmaya zorlamayın. Siz gideceksiniz. Yoksa kızar delice işler yaparım. Anne babayı muşambanın altına sokarak ona alçak bir sesle bir şeyler söyledi. Wilson Casey'ye döndü. Seyri gidip onu görmeni istiyor. Elbette dedi papaz. Wilson'ların küçük gri çadırına gitti. Kapıdaki perdeyi yana çekerek içeri girdi. İçerisi loş ve sıcaktı. Yatak yere serilmiş, eşyalar sabah nasıl indirilmişse öylece yerlerde darmadağınık duruyordu. Seyri yatağın üstünde gözleri açık yatmaktaydı. Papaz yanında durup ona baktı, sonra başını eğdi. Boynunun kasları gerilmişti, kasketini çıkartıp elini aldı. ''Kocam yola devam edemeyeceğimizi size söyledi mi?'' dedi Seyri. ''Evet, söyledi.'' Kısık güzel sesiyle konuşmaya devam etti. ''Ben gidelim.'' dedim. Çölü geçene dek yaşayamayacağımı biliyordum ben ama hiç olmazsa o geçerdi. Ama kocam gitmek istemedi. Burada kalabileceğimizi söyledi. İyileşeceğimi sanıyor. Bize gitmeyeceğini söyledi. Biliyorum dedi kadın. Çok inatçıdır. Seni dua etmen için çağırttım. Ben papaz değilim dedi Casey alçak sesle. Duaların bir işe yaramaz. Kadın dudaklarını ıslattı. Yaşlı adam ölürken oradaydım. O zaman dua etmiştin. O dua değildi ki. Duaydı dedi kadın. Bir papaz duası değildi. İyi bir duaydı. Benim için de dua etmeni istiyorum. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Kadın bir an gözlerini kapatıp sonra yine açtı. Öyleyse kendi kendine dua et, içinden. Benim için hepsi bir. Benim tanrım yok dedi Casey. Senin tanrın var. Neye benzediğini bilip bilmemen önemli değil. Papaz başını öne eğdi, kadın ona sevecenlikle baktı. Başını yeniden kaldırdığında rahatlamış görünüyordu. İşte oldu dedi. Bunu çok istiyordum. Yanımda birinin dua etmesini. Papaz uykudan uyanmışçasına başını salladı. Bütün bunları anlamıyorum dedi. Evet ama biliyorsun değil mi diye karşılık verdi kadın. Biliyorum dedi. Biliyorum ama anlamıyorum. Belki birkaç gün dinlenir arkamızdan gelirsiniz. Kadın hafifçe başını salladı. Her yanım ağrıyor. Ne olduğunu bilmiyorum ama ona söylemeyeceğim. Çok üzülür. Zaten ne yapacağını bilemez. Belki gece o uyurken uyandığında o kadar kötü gelmez. Gitmeyip sizinle kalmamı ister misin? Hayır dedi kadın. Hayır. Küçük bir kızken şarkı söylerdim. Dinleyenler Jenny Lind kadar güzel şarkı söylüyorsun derlerdi. Çevredeki insanlar beni dinlemeye gelirlerdi. Onlar etrafımda ben şarkı söylerken tahmin edebileceğinden çok daha fazla birlikte olurduk. Yüreğim sevinçle dolardı. Artık kimse kendini başkalarına o denli yakın, o denli coşkuyla dolu hissetmiyor. Tiyatrolarda şarkı söyleyeceğimi sanırlardı ama hiç yapmadım bunu. Ve memnunum. Onlarla benim arama hiçbir şey girmedi. İşte bu yüzden benim için dua etmeni istedim. O yakınlığı bir kez daha tatmak istedim. Dua etmekle şarkı söylemek aynı şey. Keşke şarkı söylerken beni dinleyebilseydin. Casey onun gözlerinin içine baktı. Hoşça kal dedi. Kadın hafifçe başını sallayıp dudaklarını gerdi ve papaz loş çadırdan dışarıdaki insanı körelten aydınlığa çıktı. Erkekler kamyonu yüklemeye uğraşıyorlardı. John amca tepeye çıkmış aşağıdakilerin kendisine uzattıkları eşyaları yerleştiriyordu. Yüzeyi düz tutmaya çalışarak eşyaları dikkatle birbirinin üstüne yığıyordu. Anne fıçının içinde kalan tuzlu domuz etini bir tencereye boşalttı. Tom ile Al fıçıları ırmağa götürerek yıkadılar. Sonra onları arabanın arkasına bağlayıp kovalarla içlerini doldurdular. Su dökülmesin diye üstlerine bez gerdiler. Geriye yalnızca büyük annenin yatağıyla muşamba kalmıştı. Öyle çok yükümüz var ki yanımıza yeterince su almazsak motoru yakarız dedi Tom. Anne haşlanmış patatesleri ötekilere dağıttı. Domuz etiyle dolu tencereyi ortaya koydu. Patatesler soğuyana dek bekleyip yemeklerini ayakta yediler. Anne Wilson'ların çadırına gidip 10 dakika kadar kaldıktan sonra sessizce çıktı. Gitme zamanı geldi dedi. Erkekler muşambanın altına girdiler. Büyük anne hala ağzı açık uyuyordu. Yatağı olduğu gibi hafifçe kaldırıp kamyonun üstüne yerleştirdiler. Büyük anne ince bacaklarını karnına doğru çekti. Uykusunda esnedi ama uyanmadı. John amca ile baba muşambayı kamyonun üstündeki sopaya bağlayarak yükün üstüne küçük bir çadır kurdular. Artık hazırdılar. Baba para çantasını çıkartıp içinden iki kırışık banknot aldı. Wilson'ların yanına gidip paraları uzattı. Bunu almanızı istiyoruz ve domuz etiyle patatesleri gösterdi. Şunları. Wilson boynunu büküp salladı. Almayacağım dedi. Zaten sizin de fazla bir şeyiniz yok. Oraya ulaşmak için yeterince var dedi baba. Fazlasına gerek yok. Hemen çalışmaya başlayacağız. Kabul edemem dedi Wilson. Üstelerseniz size kaba davranmak zorunda kalacağım. Anne paraları babanın elinden alıp dikkatle katladı ve yere bıraktı. Tencereyle patatesleri de üstüne koydu. İşte burada kalacaklar dedi. Sen almazsan başkası alır. Wilson hala önünde. Wilson başı hala önünde arkasını dönüp çadıra gitti. İçeri girdi, perde arkasından kapandı. Bir süre onu bekledikten sonra gitmemiz gerek dedi Tom. Saat 4 olmuştur herhalde. Kamyona bindiler. Anne arkaya, büyük annenin yanına yerleşti. Tom, Al ve baba öne oturdular. Baba Winfield'ı kucağına aldı. Connie ile Rosoffier'in ön tarafın üstüne çıktılar. Papaz John amca ve Ruth'i yükün üstüne yerleştiler. Hoşça kalın Bay ve Bayan Wilson diye seslendi baba. Ama çadırdan karşılık veren olmadı. Tom motoru çalıştırdı, kamyon yavaş yavaş hareket etti. Needles'a giden otoyola çıktıklarında anne dönüp arkaya baktı. Wilson çadırın önünde durmuş onlara bakıyordu. Şapkası elindeydi. Güneş yüzüne vuruyordu. Anne elini salladı ama o karşılık vermedi. Tom makasları bozmamak için bozuk yolun üstünde ikinci vitesle gitmeye devam etti. Needles'a vardıklarında kamyonu bir benzin istasyonuna çekerek lastiklerin havasına ve stepneye baktı. Depoyu doldurttu ve 5 galonluk yedek benzinle 2 galonluk yağ aldı. Radyatörü doldurdu, bir harita isteyip inceledi. Beyaz üniforma giyen benzinci çocuk fatura ödenene dek Beyaz üniforma giyen benzinci çocuk fatura ödenene dek oldukça huzursuzdu. Yürekli insanlarsınız dedi. Tom başını haritadan kaldırdı. Ne demek istiyorsun diye sordu. Eh böyle bir külüstürle yola çıkmışsınız. Sen de çok dolaştın mı? Elbette ama böylesine bir araba kalıntısıyla değil. Arabamız bozulursa belki bize yardım edecek biri çıkar dedi Tom. Evet belki ama birçok kimse gece yolda durmaya korkuyor. Milyon verseler ben de durmam. Yürek ister buna. Tom sırıttı. Elinden başka bir şey gelmiyorsa bu işi yapmak için yürek falan istemez. Neyse sağ ol. Biz yola koyulalım artık. Ve kamyona binip motoru çalıştırdı. Beyaz üniformalı çocuk arkadaşının faturalar üstünde çalıştığı kulübeye girdi. Tanrım amma da sert görünüşlü insanlar. Okiler mi? Hepsi öyledir. Neyse senle ben mantıklı insanlarız. Bu okilerde ne duygu ne de mantık var. İnsan değiller sanki. Bir insan onlar gibi yaşayamaz. Bu denli pis ve sefalet içinde olmaya dayanamayız. Maymundan farkları varsa ne olayım? Böyle bir rahatsızlığa çölü geçmek zorunda olmadığıma seviniyorum. Değirmen gibi ses çıkartıyor. Öteki çocuk önündeki faturalara baktı. İri bir ter damlası parmağının üstünden yuvarlanıp pembe faturaların üstüne düştü. Biliyor musun aslında o kadar da kaygılı değiller. Öylesine salaklar ki tehlikeyi fark edemiyorlar. Daha iyi bir yaşamı tanımamışlar. Onun için kendini üzme. Kendimi üzdüğüm falan yok. Ama yerlerinde ben olsaydım bu durum pek hoşuma gitmezdi. Çünkü sen daha iyisini gördün ama onlar görmediler. Ve koluyla faturanın üstündeki ter damlacığını sildi. Kamyon kayaların arasından uzun yamacı tırmanmaya başladı. Motor çok geçmeden su kaynattığı için Tom yavaşlamak zorunda kaldı. Hiçbir yaşam belirtisi olmayan beyaz ve gri toprakla kaplı, ölü ülkede kıvrılarak uzanan yolda yokuşu tırmanıyorlardı. Tom bir süre sonra motoru soğutmak için biraz durdu. Sonra yeniden yola devam etti. Güneş hala tepelerindeyken tepenin doruğuna varıp aşağıdaki uçsuz bucaksız çöle baktılar. Ufukta siyah dağlar görünüyor, sarı güneş gri çölde yansıyordu. Kurumuş çalılar, bodur ağaçlar, kumu ve kaya parçalarını yer yer gölgelendiriyordu. Parlak güneş tam önlerindeydi. Tepenin doruğunu geçip motoru soğutmak için gazı kapatarak yokuştan aşağı indiler. Çölün eteklerine vardıklarında radyatördeki suyu soğutmak için pervane dönmeye başladı. Ön tarafta Tom, Al, baba ve babanın kucağındaki Winfield, batmakta olan göz kamaştırıcı güneşe baktılar. Gözleri kamaşmış, bronzlaşmış, yüzleri ter içinde kalmıştı. Manzaranın düzlüğünü bozan uzaktaki kara dağlarla yanmış toprak, batan güneşin altında bölgeye korkunç bir görünüm veriyordu. ''Ne biçim bir yer burası?'' dedi Al. ''Yürüyerek geçebilir miydin?'' ''Bunu yapanlar var,'' dedi Tom. ''Birçok insan başarmış bunu. Onlar yapmışsa biz de yapabiliriz.'' ''Birçoğu da ölmüş olmalı,'' dedi Al. ''Biz de buraya dek hiç kayıp vermeden gelmedik.'' Al bir süre karşılık vermedi. Çöl giderek kızarmaya başlamıştı. ''Acaba Wilson'ları bir daha görür müyüz?'' diye sordu. Tom gözlerini yağ göstergesine çevirdi. ''Hiç kimse Bayan Wilson'ı fazla uzun göremeyecekmiş gibi bir duygu var içimde.'' ''Baba, aşağı inmek istiyorum,'' dedi Winfield. Tom başını çevirip ona baktı. ''Bu gece yola çıkmadan önce herkes aşağıya inse iyi olur.'' Arabayı yavaşlatıp yolun kıyısına çekti. Wilson dışarı çıkıp yol kıyısına işedi. Tom başını camdan çıkartıp seslendi. ''Başka inecek var mı?'' ''Biz suyumuzu harcamıyoruz,'' dedi John amca. ''Winfield, sen de arkaya çık,'' dedi baba. Ayaklarım uyuştu. Çocuk pantolonunun düğmelerini ilikledikten sonra uysal bir tavırla arkaya tırmandı. Ellerinin ve dizlerinin üstünde sürünerek büyük annenin yatağını geçip Ruthie'nin yanına yerleşti. Güneş ufka varıp çölü kızıla boyarken kamyon yeniden yola koyuldu. ''Demek seni önde oturtmadılar,'' dedi Ruthie. ''Ben istemedim, burası daha güzel, orada yatılmıyor.'' ''Durmadan dırdırlanıp beni rahatsız etme,'' dedi Ruthie. ''Çünkü artık uyuyacağım. Uyandığımda da oraya varmış olacağız.'' Tom öyle dedi. Güzel bir ülke görmek çok hoş olacak. Güneş batarak gökte büyük bir hareye bıraktı. Muşambanın altı giderek karardı. İki ucu aydınlık derin bir mağaraya benzedi. Connie ile Rosoff Sharon sırtlarını kamyonun kasasına dayamışlardı. Sıcak hava başlarına çarpıyor, tepelerindeki muşamba durmadan sallanıyordu. Kimse işitmesin diye alçak sesle konuşuyorlardı. Connie onun kulağına fısıldıyor, kız da onu taklit ediyordu. ''Galiba bu yolculuk hiç bitmeyecek,'' dedi. ''Öyle yorgunum ki.'' Delikanlı başını ona çevirdi. ''Belki sabaha varırız. Keşke şimdi yalnız olabilseydik.'' Karanlıkta elini uzatıp kızın kalçasını okşadı. ''Yapma,'' dedi kız. ''Beni çıldırtmak mı istiyorsun? Yapma.'' Ve vereceği karşılığı işitmek için başını çevirdi. ''Belki. Herkes uyuduktan sonra.'' ''Belki,'' dedi kız. ''Ama herkes uyuyana dek bekle. Bakarsın uyumazlar.'' ''Ne yapayım? Duramıyorum.'' ''Biliyorum, ben de. Hadi oraya gidince ne yapacağımızdan söz edelim. Sen de beni çıldırtmadan biraz öteye git bakalım.'' Delikanlı biraz uzaklaştı. ''Gider gitmez geceleri çalışmaya başlayacağım,'' dedi. Kız içini çekti. ''Hemen bu işler konusunda bilgi veren kitaplardan alacağım ve bir kupon kesip yollayacağım.'' ''Ne kadar sürer dersin?'' diye sordu kız. ''Ne kadar sürer? Ne kadar sürer? Para kazanıp da buzdolabı alabilmemiz.'' ''Bilmem,'' dedi Connie ciddi bir tavırla. ''Gerçekten bilmiyorum. Sanırım Noel'den önce bir şeyler öğrenirim. Çalışmanı bitirir bitirmez bir buzdolabı alabiliriz, değil mi?'' Delikanlı kıkır kıkır güldü. ''Hava şimdi sıcak,'' dedi. ''Noel'de buzdolabını ne yapacaksın?'' Kız güldü. ''Haklısın ama ne zaman olursa olsun bir buzdolabı isterim.'' ''Yapma dedim sana, beni çıldırtıyorsun.'' Karanlık iyice bastırmış, kadifemsi gökte küçük noktalar halinde parlak yıldızlar belirmişti. Güneş tepedeyken boğucu bir sıcaklık yağıyordu gökten. Şimdi ise alttan, topraktan geliyordu sıcaklık. Arabanın farları otoyolu ve yolun iki kenarında çölün bir parçasını belli belirsiz aydınlatıyordu. Ara sıra uzakta bir çift göz parıldıyor ama hiçbir hayvan görünmüyordu. Tentenin altı zifiri karanlıktı. John amca ile papaz kamyonun ortasında kıvrınıp dirseklerini dayamışlar, dışarı bakıyorlardı. Anne ile büyükanne tam önlerindeydiler. Ara sıra annenin kıpırdandığını, kolunu dışarı uzattığını görüyorlardı. John amca papaza döndü. ''Casey,'' dedi. ''Ne yapacağımızı sen bilirsin.'' ''Hangi konuda?'' ''Bilmem,'' dedi John amca. ''İşte bu işimi çok kolaylaştırıyor,'' dedi Casey. ''Ama sen papazsın.'' ''Bak John, bir zamanlar papazlık yaptığım için herkes bana yükleniyor. Alt tarafı papazlar da insandır.'' ''Evet ama başka türlü insanlar. Yoksa papazlık yapamazlardı.'' ''Sana bir şey soracağım. Acaba bir insan başkalarına uğursuzluk getirebilir mi?'' ''Ne bileyim,'' dedi Casey. ''Ne bileyim?'' ''Bak, bir zamanlar evliydim. İyi güzel bir kızla. Bir gece karnı ağrımaya başladı. Git de bir doktor bul,'' dedi. ''Boş ver, çok yemişsindir,'' dedim. John amca elini Casey'nin dizine koyup gözlerini kısarak karanlıkta yüzünü seçmeye çalıştı. Şöyle bir baktı bana. Bütün gece inledi ve ertesi gün öğleden sonra öldü. Papaz bir şeyler mırıldandı. ''Görüyorsun,'' diye devam etti John. ''Onu ben öldürdüm. O zamandan beri günahımı ödemeye çalıştım. İnsanlara iyi davrandım, özellikle çocuklara. Ama elimde değil, içince kendimden geçiyorum. Herkes kendinden geçebilir, dedi Casey. Kimi zaman ben de öyle olurum. Evet ama senin ruhun benimki gibi günahkar değil. Yo, benim de günahlarım var, dedi Casey alçak bir sesle. Herkesin günahı vardır. Günah tam olarak bilemediğim bir şeydir. Yaptıklarından emin olan insanlar günahsızdır. Ben Tanrı olsaydım, böyle orospu çocuklarını kıçına bir tekme atar, cennetten kovardım. Onlara dayanamıyorum. İçimde aileme uğursuzluk getiriyormuşum gibi bir duygu var, dedi John amca. Onları bırakmak, çekip gitmek geliyor içimden. Çok huzursuzum. Bu duyguyu bilirim, diye atıldı Casey. İnsan ne yapması gerekiyorsa onu yapmalı. Ben sana söylemem, söyleyemem. Uğur'a inanmıyorum. Bu dünyada emin olduğum bir şey varsa, o da kimsenin başkasının yaşamına karışmaya hakkı olmadığıdır. İnsan her şeyi tek başına yapmalı. Evet, ona yardım edilebilir ama ne yapacağı söylenemez. Öyleyse bilmiyorsun, dedi John amca düş kırıklığına uğrayarak. Bilmiyorum. Karımı öyle ölüme terk etmem günah mıydı dersin? Şey, dedi Casey. Başka bir kimse için büyük bir yanılgı olabilirdi bu. Ama madem ki sen günah olduğunu düşünüyorsun, öyleyse günahtır. İnsan kendi günah duvarını kendi örer. Bunu yeniden düşünmeliyim, dedi John amca ve sırt üstü uzanıp dizlerini kaldırdı. Kamyon kızgın toprağın üzerinde ilerliyor, saatler geçiyordu. Ruth ile Winfield uykuya dalmışlardı. Connie eşyaların altından bir battaniye çıkartıp kendisiyle Rose of Sharon'ın üstünü örttü. Birbirlerine sokulup soluklarını tuttular. Bir süre sonra Connie battaniyeyi üstlerinden attı ve terli vücutları sıcak rüzgarla serinledi. Kamyonun arkasında anneyi büyük annenin yanında yatıyor, gözleriyle görmese bile savaşan vücudu ve yüreği hissedebiliyordu. Düzelecek, her şeyi düzelecek, diyordu durmadan. Biliyorsun, çölü geçmemiz gerek, biliyorsun bunu. İyi misin, diye seslendi John amca. Anne bir süre sonra karşılık verdi. İyiyim, uyumuşum sanırım. Büyük anne yatışmıştı, anne yanında kas katı yatıyordu. Gece ilerliyordu. Arada sırada batıya giden bir araba yanlarından geçiyor, kimi zaman da batıdan gelen kamyonlarla karşılaşıyorlardı. Kontrol karakolunun bulunduğu Digit'a vardıklarında neredeyse gece yarısı olmuştu. Yol burada iyice aydınlatılmıştı. Bir tabelanın üstünde sağa çekip durun yazılıydı. Memurlar karakolun içindeydiler ama Tom kamyonu sağa çekince dışarı çıkıp üstü kapalı uzun verandada durdular. Biri arabanın plakasını kaydedip motor kapağını açtı. Ne oluyor, diye sordu Tom. Tarım kontrolü. Eşyanızı arayacağız. Yanınızda sebze ya da tohum var mı? Yok, dedi Tom. Neyse, yine de bakmamız gerek. Eşyalarınızı boşaltın. Anne aşağı atladı. Yüzü şişmiş, gözleri katılaşmıştı. Buraya bakın bayım, dedi. Yakınımızda hasta bir yaşlı kadın var. Onu doktora götürmeliyiz. Bekleyemeyiz. Avaz avaz bağırmamak için kendini güç tutuyor gibiydi. Bizi bekletemezsiniz. Öyle mi? Eşyalarınızı aramamız gerek. Hiçbir şey olmadığına yemin edebilirim, diye bağırdı anne. Yemin ederim. Büyük anne çok hasta. Siz de pek iyi görünmüyorsunuz, dedi memur. Anne kamyonun arkasına çıktı. Gelip bakın, dedi. Memur elindeki feneri kırışık içindeki yaşlı yüze tuttu. Ey tanrım, gerçekten de hasta, dedi. Yanınızda tohum, meyve, sebze, mısır, portakal olmadığına yemin eder misiniz? Yemin ederim ki yok. Öyleyse devam edin. Barstow'da doktor bulabilirsiniz. Sadece 12 kilometre ileride. Devam edin. Tom arabaya bindi ve motoru çalıştırdı. Memur arkadaşlarına döndü. Onları tutamazdım. Belki de numara yapıyorlardı, dedi diğeri. Hayır, kesinlikle değil. O yaşlı kadının yüzünü görmeliydin. Hiç de numara değildi. Tom Barsova doğru hızını artırdı ve küçük kasabaya gelince kamyonu durdurup aşağı indi. Anne başını uzatıp ona baktı. Yok bir şey, dedi. Orada durmak istemedim, hepsi bu. Belki bırakmazlar diye korktum da. Tamam, büyük anne nasıl? İyi, iyi, sen devam et. Tom başını sallayıp yerine döndü. Al, dedi, depoyu doldurduktan sonra biraz sen kullan. Bütün gece açık olan benzin istasyonlarından birine çekerek depoyu ve radyatörü doldurdu. Al direksiyona geçti, Tom kapının yanında, baba da orada oturdular. Karanlığın içine daldılar. Çok geçmeden Barstow'un küçük tepeleri arkalarında kalmıştı. Anneme ne oldu bilmiyorum, dedi Tom. Kulağına sinek kaçmış bir köpek kadar sinirli. Büyük anne için bir hasta diyor, bir iyi diyor. Anlamıyorum onu. İyi görünmüyor. Sanırım bu yolculuk onun da biraz aklını kaçırmasına neden oldu. Anne küçük bir kızken de böyleydi. Çok vahşiydi. Hiçbir şeyden korkmazdı. Çocuk doğurmak ve durmadan çalışmak onu evcilleştirdi sanmıştım ama hiç öyle değilmiş. Tanrım, o kriko kolunu kaptığı zaman elinden almaya cesaret edemezdim. Ona ne oldu bilmiyorum dedi Tom. Belki de çok yorgun. Benim ağlayıp sızlanacak zamanım yok dedi Al. Şu kahrolası arabanın sorumluluğu hala bende. Sen onu seçmekte çok iyi bir iş yaptın dedi Tom. Başımızı hemen hemen hiç derde açmadı. Bütün gece boğucu karanlıkta yol aldılar. Tavşanlar farların önüne atlıyor, sonra uzun sıçrayışlarla karanlığa dalıyorlardı. Önlerinde Mojave'nin ışıkları belirdiğinde arkalarında şafak söküyordu. Günün ilk ışıkları batıdaki yüksek dağlara vuruyordu. Mojave'de sularını doldurup yağ aldıktan sonra dağlara tırmanmaya başladılar. Şafak arkalarında kalmıştı. Neyse çölü geçtik dedi Tom. Şükürler olsun baba. Al çölü geçtik artık. Sevinemeyecek kadar yorgunum dedi Al. Arabayı benim kullanmamı ister misin? Hayır, daha sonra. Sabahın erken saatlerinde Teak Hapi'den geçtiler. Güneş arkalarında yükseliyordu. Ve sonra birden aşağıda büyük vadiyi gördüler. Al frene basıp yolun ortasında durdu. Tanrım şuraya bakın dedi. Aşağıda asmalar, meyve bahçeleri, yemyeşil ve güzel büyük düz vadi, sıra sıra ağaçlar çiftlik evlere uzanıyordu. Aman Tanrım dedi baba. Uzaktaki kentler, meyve bahçelerinin ortasına kurulmuş küçük kasabalar, sabah güneşiyle vadide altın gibi parlıyordu. Bir araba arkalarında korna çaldı. Al kamyonu yolun kıyısına çekip park etti. İyice bir bakmak istiyorum. Altın tarlalar, söğütler, sıra sıra okaliptüs ağaçları. Böyle bir yerin olabileceği aklıma bile gelmez dedi, içini çekti baba. Şeftali ağaçları, kestane ormanları, koyu yeşil portakal bahçeleri. Al dışarı çıkıp gerindi. Anne gel de bir bak diye seslendi. Geldik. Ruti ile Winfield kamyondan aşağıya atlayıp büyük vadiye sessizce şaşkınlıkla biraz da utanarak baktılar. Uzakta dağlar sisin içinden siliniyor, toprak sanki yumuşuyordu. Bir değirmenin dönen bıçakları güneşin ışıklarıyla parıldadı. Ruti ile Winfield'ın gözleri ona takılmıştı. İşte Kaliforniya burası diye fısıldadı Ruti. Winfield sözcükleri eceleyerek, meyveler de orada dedi yüksek sesle. Casey, John amca, Connie ve Rose Offshire'ın aşağıya indiler ve sessizce oldukları yerde durdular. Rose Offshire'ın saçlarını fırçalamaya başlamıştı ki birden vadiyi gördü ve eli yanına sarktı. Anne nerede dedi Tom. Onun bu manzarayı görmesini istiyorum. Anne bak buraya gel. Anne ağır ağır aşağıya indi. Tom ona baktı. Aman tanrım anne yoksa hasta mısın? Annenin gözleri çökmüş, kenarları yorgunluktan kıpkırmızı olmuştu. Ayakta duramayarak kamyonun kenarına tutundu. Çölü geçtik mi dediniz? Sesi çatlaktı. Tom büyük vadiyi gösterdi. Bak. Anne başını çevirdi ve dudakları aralandı. Parmakları boynuna gitti. Derisini tutup büktü. Tanrı'ya şükür dedi. Sonunda geldik. Dizleri çözüldü, çamurluğun üstüne oturdu. Hasta mısın anne? Hayır, yalnızca yorgunum. Uyumadın mı? Hayır. Büyük anne kötü müydü? Yorgun aşıklar gibi kucağında yan yana duran ellerine baktı. Keşke bekleyebilse ve size söylemeseydim. Keşke her şey güzel olsaydı. Öyleyse büyük anne kötü. Anne gözlerini kaldırıp vadiye baktı. Büyük anne öldü. Hepsi dönüp ona baktılar. Ne zaman diye sordu baba. Dün gece bizi durdurmalarından az önce. Onun için bakmalarını istemedim. Bizi bırakmayacaklarından korktum dedi. Büyük anneye elimizden bir şey gelmeyeceğini söyledim. Ölürken ona ailenin çölü geçmesi gerek dedim. Gençler var. Rose Thorn gebe dedim. Bir an elleriyle yüzünü örttü. Artık yemyeşil topraklara gömülebilir dedi alçak sesle. Çevresinde ağaçlar olan bir yere. Kaliforniya'nın toprağına girecek. Herkes annenin gösterdiği güçlülüğe biraz da dehşetle bakıyordu. Tanrım diye bağırdı Tom. Bütün gece onunla birlikte yattın demek. Yolculuğa devam etmemiz gerekliydi dedi anne sıkıntıyla. Tom elini onun omzuna koymak için yanına yaklaştı. Dokunma bana dedi. Bana dokunmazsan dayanabilirim yoksa yıkılırım. Artık yolumuza devam edelim dedi baba. Anne ona baktı. Öne oturabilir miyim? Artık arkada oturmak istemiyorum. Yorgunum hem de çok yorgun. Kas katı kesilmiş, üzeri örtülmüş cesede dokunmadan yükün tepesine tırmandılar. Yerlerine geçerek ona bakmamaya çalıştılar. Burun olduğu aşikar sivri çıkıntıya, göz çukurları olduğu anlaşılan oyuklara bakmamaya çalıştılar. Gözlerini başka yöne çevirmek istiyorlar ama yapamıyorlardı. Ruti ile Winfield cesetten alabildiğince uzağa, ön köşeye çekilmişler, bezle örtülü vücuda bakıyorlardı. O büyük anne diye fısıldadı Ruti. Ölü. Winfield ciddi bir tavırla başını salladı. Hiç soluk almıyor. Gerçekten ölmüş. O ölmüşken biz burada, dedi Rozovşer'in alçak sesle Connie'ye. Nereden bilebilirdik ki, dedi Connie. Öndeki yerini anneye bırakan al yükün tepesine tırmandı. Üzgün olduğu için biraz kendini kasıyordu. Casey ile John amcanın yanına çöktü. Yaşlıydı, dedi. Vaktini doldurmuştu. Herkes ölecek. Casey ile John amca donuk gözlerini ona çevirip konuşan bir çalılıkmış gibi merakla baktılar. Öyle değil mi, diye ısrar etti al. Ve gözler alı sarsılmış bir durumda bırakarak yeniden eski yönlerine döndü. Bütün gece boyunca yalnızdı, dedi Casey şaşkınlıkla. Öylesine sevgiyle dolu bir kadın ki beni korkutuyor. Hem korkutuyor hem de kötü yapıyor. Günah mıydı, diye sordu John amca. Günah sayılabilecek bir yönü var mıydı? Casey şaşkın şaşkın baktı ona. Günah mı? Hayır, günah olan hiçbir yönü yoktu. Ben günah olmayan hiçbir şey yapmadım, dedi John amca. Sonra sarılı cesede baktı. Tom, anne ve baba önde oturuyorlardı. Tom kamyonu yokuştan aşağı kaydırmaya başladı. Ve ağır kamyon hoplayıp sıçrayarak yokuşa indi. Altın sarısı güneş arkalarında, yeşil vadi önlerindeydi. Anne başını salladı. Ne kadar güzel, dedi. Keşke onlar da görebilseydi. Keşke, dedi baba. Tom elinin altındaki direksiyonu okşadı. Çok yaşlıydılar, dedi. Burada olan hiçbir şeyi göremezlerdi zaten. Büyük baba gençliğindeki bozkırları ve kızılderilileri görürdü. Büyük anne ise ilk evini anımsardı. Çok yaşlıydılar. Aslında buraları gerçekten görenler Ruth ile Winfield. Tommy kocaman bir adam gibi konuşuyor, neredeyse bir papaz gibi, dedi baba. Anne üzgün bir tavırla gülümsedi. Öyle, yolculuk Tom'u yaşlandırdı. Kimi zaman onu tanıyamaz oluyorum. Zaman zaman vadiyi gözden yitirip yeniden bularak dağdan inmeye devam ettiler. Vadinin sıcak soluğunu duyuyor, çekirgelerin sesini işitiyorlardı. Tom yolun üstünde sürünen bir yılanı ezip geçti. Her neredeyse gidip defin memurunu bulmalıyız, dedi Tom. Onu doğru dürüst gömmeliyiz. Ne kadar paramız kaldı baba? $40 kadar. Tom güldü. İşte tertemiz başlayacağız. Gerçekten de yanımızda hiçbir şey getirmiyoruz. Bir an kıkırdadıktan sonra yüzü hemen ciddileşti yine. Kasketini gözlerinin üstüne çekti ve kamyon büyük vadiye doğru ilerledi. 19. Bölüm. Bir zamanlar Kaliforniya, Meksika'ya, toprakları da Meksikalılara aitti. Sonra paçavralar içinde bir grup ateşli Amerikalı oraya geldi. Toprağı öylesine açlardı ki hemen ele geçirdiler. Satırını Guerrero'nun topraklarını çaldılar. Sonra bu çılgın aç insanlara toprak bağışlandı. Toprağı bölüp birbirleriyle kavga ettiler. Çaldıkları toprakları tüfeklerle korudular. Evler ahırlar yaptılar. Toprağı kazıp tahıl ektiler. Bunlar mal demekti ve mal mülkiyeti de birlikte getirmiş oldu. Meksikalılar zayıf, gözü tok insanlardı. Bu dünyada hiçbir şeyi Amerikalıların toprağı isteyişleri gibi çılgınca arzulamadıkları için karşı koyamadılar. Daha sonra işgalciler toprağın sahibi oldular. Çocukları büyüdü, onların çocukları oldu. Ve toprağa, suya, üstündeki göğe, yeşil otlara, ağaçlara karşı duydukları o büyük açlık geçip gitti. Öyle çok şeye sahip olmuşlardı ki artık onlar hakkında fazla bir bilgileri yoktu. Bereketli bir toprak, onu kazacak pırıl pırıl bir saban, kanatları havada dönen değirmenler onları ilgilendirmiyordu. Artık uykulu kuşların ilk ötüşlerini işitmek, sevgili tarlalarına gitmek ve günün ilk ışıklarını beklerken rüzgarın evin çevresinde uğuldayışını dinlemek için sabahları erken kalkmıyorlardı. Bu tür şeyler yitirilmişti. Ürün dolarla, toprak getirdiği faizle değerlendiriliyor, ürün daha ekilmeden alınıp satılıyordu. Ürünün mahvolması kuraklık, sel, yaşam içindeki küçük ölümler değil, para kaybıydı. Tüm sevgileri kazandıkları parayla birlikte azaldı, sertlikleri aldıkları faizde yumuşadı. Sonunda çiftçiliklerini tümden yitirerek ürün tüccarlarına, mallarını yetiştirmeden satan birer esnafa dönüştüler. Sonra iyi tüccar olmayan bu çiftçiler topraklarını iyi tüccarlara kaptırdılar. İnsan toprağa ve üstünde yetişenlere ne denli bağlı, onlar için ne denli sevgiyle dolu olursa olsun, iyi bir tüccar değilse asla yaşayamaz. Ve zaman geçtikçe iş adamları çiftlikler kurdular. Çiftlikler büyüdü ama sayıları azaldı. Artık çiftçilik bir endüstri olmuş, sahipleri farkında bile olmadan Roma'nın yolundan gitmeye başlamışlardı. Köle ithal ediyorlardı ama onlara köle demiyorlardı. Çinli, Japon, Meksikalı ve Filipinliydi bunlar. İş adamlarının dediğine bakılırsa pirinç ve fasulye onlara yeterdi. Onlara bundan fazlası gerekmezdi. İyi ücretle ne yapacaklarını bile bilmezlerdi. Bakın nasıl yaşıyorlar. Bakın nasıl yemek yiyorlar. Canınızı sıkarlarsa atarsınız giderler. Zaman geçiyor, çiftlikler büyüyor, sayıları azalıyordu. Artık tüm topraklar 2-3 çiftçinin malıydı. İthal edilen köleler öylesine dövülüyor, korkutuluyor, aç bırakılıyordu ki çoğu evlerine dönüyor, kimisi de fazla sertleştiği için ya öldürülüyor ya da ülkeden atılıyordu. Ve çiftlikler büyüdü, çiftliklerin sayısı azaldı. Ürünler değişti. Tarlaların yerini meyve ağaçları aldı. Onların diplerine tüm dünyayı besleyecek kadar sebze ekilmişti. Salata, karnabahar, enginar, patates. İnsan tırpanı, sabanı, tırmığı ayaktayken kullanılabilir. Ama salata sıralarının arasında bir böcek gibi sürünmesi, pamuk tarlasında iki büklüm eğilip uzun çuvalını arkasından çekmesi, enginar bahçesinde pişman olmuş bir insan gibi dizlerinin üstünde hareket etmesi gereklidir. Sonunda çiftçiler çiftliklerinde hiç çalışmaz oldular. Onlar kağıt üstünde çalışıyorlardı. Toprağa kokusunu, ona dokundukları zaman kapıldıkları duyguları unuttular. Yalnızca ona sahip olduklarını, onunla para kazanıp bitirdiklerini anımsadılar. Kimi çiftlikler öylesine genişledi ki artık onları bir kişi yönetemiyordu. Gelirin ve giderin hesabını tutabilmek için bir sürü muhasebeci, toprağın verimini yükseltmek için kimyagerler, işçilerin bütün güçleriyle çalışıp çalışmadıklarını denetleyecek kalfalar gerektiğiydi. Sonra çiftçiler kendi dükkanlarını açtılar. Yanında çalıştırdıklarına ücret veriyor ama kendi mağazasından yiyecek satın almaya zorlayıp parasını geri alıyorlardı. Bir süre sonra adamlarına para vermekten büsbütün vazgeçip hesapları tutma derdinden kurtuldular. Bu çiftlikler krediyle yiyecek veriyorlardı. İnsan iş bulup karnını doyurabilirdi. İş bittikten sonra bir de bakardı ki şirkete borçlu kalmış. Çiftçiler yalnız çiftliklerinde çalışmamakta kalmıyorlar, sahip oldukları çiftlikleri hiç görmüyorlardı bile. Ve sonra topraklarından kovulanlar batıya göç etmeye başladı. Kansas'tan, Oklahoma'dan, Texas'tan, New Mexico'dan, Nevada'dan ve Arkansas'tan topraklarının üstüne toz yağan, traktörlerin yerle bir ettiği evlerinden kovulan aileler geldi. Arabaları tıka basa dolu, evsiz barksız ve açtılar. Yapacak bir iş bulma kaygısı içinde karıncalar kadar huzursuz olan aç insanlar dağlardan aktılar. Karınlarını doyurabilmek için her türlü zorluğa göğüs germeye hazırdılar. Çocuklar aç. Başımızı sokacak hiçbir yerimiz yok. İş, yiyecek ve hepsinden önemlisi toprak bulma telaşı içindeyiz. Yabancı değiliz. 7 kuşaktır Amerikalıyız. Ondan önceki atalarımız da İrlandalı. İskoç, İngiliz ya da Alman. Dedelerimden biri devrime katılmıştı. Ailemizin birçok üyesi iç savaşta çarpıştı. Her iki taraftan da. Amerikalıydılar. Aç ve öfkeliydiler. Bir ev bulmayı umuyorlardı. Ama yalnızca nefretle karşılaştılar. Okiler. Çiftlik sahipleri onlardan nefret ediyorlardı. Çünkü kendilerinin zayıf, okilerin güçlü, kendi karınlarının tok, okilerin ise aç olduğunu biliyorlardı. Belki de öfkeli, aç ve silahlı insanların, zayıf olanların topraklarını çalmalarının nedenli kolay bir iş olduğunu büyük babalarından işitmişlerdi. Çiftlik sahipleri onlardan nefret ediyordu. Kasabalarda ise mağaza sahipleri onlardan nefret ediyordu çünkü parasızlardı. Bir mağaza sahibince hor görülmenin bundan daha kolay yolu yoktu. Kentliler, küçük bankerler okilerden nefret ediyorlardı. Çünkü onların sırtından hiçbir şey kazanamıyorlardı. Hiçbir şeyleri yoktu ki. Ve çalışan insanlar okilerden nefret ediyorlardı. Çünkü karnı aç olan bir insan çalışmak zorundaydı ve eğer çalışırlarsa ücretler düşüyordu. Ve topraklarından kovulan 300 bin göçmen Kaliforniya'ya akın etti. Arkalarında yeni traktörler toprağı kazıyor, ortakçıları kovmaya devam ediyordu. Ve hala akın akın toprakları ellerinden alınarak evsiz bırakılan sert, dikkatli ve tehlikeli insanlar geliyordu. Kaliforniyalılar birçok şey, sermaye birikimi, toplumsal gelişme, eğlence, lüks ve gelişmiş bir banka güvenliği isterken yeni barbarlar yalnızca iki şeyin peşindeydi, yiyecek ve toprak. Onlar için ikisi de birdi zaten. Kaliforniyalıların istekleri karmaşık ve belirsizken okilerin istekleri yolun kıyısında uzanıyor, görülebiliyor, elle tutulabiliyordu. Ekebilecekleri sulak tarlalar, yeşil otlaklar, avucunun içine alıp ezebileceği toprak, koklayabileceği çimen ve ağzını alıp boğazını yakana dek ucunu emeceği otlar. İnsan boş bir tarlaya bakıp alnının teri ve kollarının gücüyle ne kadar lahana, altın gibi sapsarı mısır, şalgam ve havuç yetiştirebileceğini kestirebilirdi. Ve evinden kovulmuş, yanında karısı, arka koltukta zayıf çocuklarıyla yollara dökülmüş aç bir adam, karnını doyuracak ölçüde ürün alabileceği ama kâr edemeyeceği boş tarlalara bakabilir ve incecik çocuklarının karşısında boş bir tarlanın günah, işlenmemiş topraklarınsa bir suç olduğunu bilirdi. İşte bu tür insanlar yolları aşıyor, tarlalara aç aç bakıyor, bu tarlalara sahip olup onları kendisi, karısı ve çocukları için işlemek umuduyla yanıp tutuşuyorlardı. Bu istek her zaman içlerindeydi. tarlalar ve şirketin açtığı kuyular onlar için birer dürtüydü. Ve güneyde yemyeşil ağaçlardan sarkan ve gerektiğinde fiyat düşmesin diye yok edilen bu portakalları kimsenin kopartıp da ağzı sulanan çocuklarına vermemesi için ellerinde tüfeklerle sınırları koruyan muhafızlar görülürdü. Külüstür arabayla kente girilir, iş için çiftliklere başvurulur. Bu gece nerede yatılacak? Irmağın ötesinde Hoverville var. Orada bir sürü oki görebilirsiniz. Arabasını Hoverville'e doğru sürdü. Ama bir daha kimseye bir şey sormadı çünkü her kentin dışında bir Hoverville vardı. Bu sefalet kenti suyun yanında kurutulmuştu. Evler çadır bezlerinden, sazlardan ve mukavva kutulardan yapılmıştı. Adam ailesi de buraya gelip Hoverville'in yurttaşı oldu. Nedense bu kentlere hep Hoverville diyorlardı. Adam çadırını suya el verdiğince yakın kurdu. Çadırı yoksa kent çöplüğüne giderek mukavva kutular bulup kendine kağıttan bir ev yaptı. Yağmurlar gelince ev eriyip kayboldu. Hoverville'e yerleşip tarlalara iş aramaya gitti. Kazandığı parayı iş ararken harcadığı benzine verdi. Akşamları erkekler toplanıp konuştular. Yere çömelerek gördükleri topraklardan söz ettiler. Buranın batısında 15 bin dönümlük bir yer var. Bomboş yatıyor. Tanrım, o toprakların yalnızca 3 dönümüyle ben neler yapabilirdim. Bütün yiyeceğimi yetiştirirdim. Bir şeye dikkat ettiniz mi? Çiftliklerde hiç sebze, tavuk ya da domuz yok. Tek ürün yetiştiriyorlar. Örneğin pamuk ya da şeftali ya da salata. Başka bir yerde ise yalnızca tavuk. Kendi tarlalarında yetiştirebilecekleri ürünü pazardan alıyorlar. Tanrım, ne olur birkaç tane domuzum olsaydı. Hiçbir zaman olmayacak. Ne yapacağız? Çocuklar bu durumda büyüyemezler. Kampta haber kulaktan kulağa dolaşıyordu. Şafter'de iş varmış. Gece arabalar yükleniyor. Altına hücum edercesine işe doğru büyük bir kalabalık yola çıkıyordu. Ve Şafter'e gerekenin 5 katı insan geliyordu. Altına hücum edercesine. İş bulabilmek için gece gizli gizli yol alıyorlardı. Ve yol boyunca onları çıldırtan, istedikleri yiyeceği yetiştirebilecekleri tarlalar uzanıyordu. Sahibi var oranın, bizim değil. Belki küçük bir parçası bizim olur. Belki. Küçücük bir parçası. İşte tam şurada. Bir avuç toprak. Şimdi otlarla kaplı. Tanrım, tüm ailemi besleyebilecek kadar patates yetiştirebilirdim orada. Senin değil, onun için yabani otlarla kaplı kalmak zorunda. Ara sıra biri denemiyor değildi. Gizlice içeri giriyor, küçük bir bölgeyi temizleyerek toprağın zenginliğinden bir şeyler çalmak istiyordu. Otların arasında gizli bir bahçe, bir paket havuç tohumu, birkaç şalgam. Patates kabuklarını toprağın altına gömüp çalınmış topraktan gecenin karanlığında gizlice çıkıyordu.